Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 30 Behmen 1401 Hicri Kameri, 28 Recep 1444 ve Miladi 19 Şubat 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından sırasıyla siyasi analist Abdülmenaf Kıran ile Türkiye depremi üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve haftanın bakışı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, Batı ve Amerika'nın İran milletini tanıma konusunda hata yaptığını belirtti. Türkiye'de depremden hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti. Türkiye Dışişleri Bakanı, İran ordusunun depremzedelere yardım için yardımlarından dolayı takdirini belirtti. İran ile Türkmenistan enerji alanında işbirliğini görüştü. Suriye, Siyonist rejimin Şam'a saldırısında bir asker 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Batı ve Amerika'nın İran milletini tanıma konusunda hata yaptığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi, Çin CGTN kanalına verdiği demişti, Şanghay'a üye olduklarından beri örgütün aktif üyelerinden olmaya çalıştıklarında örgütün başarılı bir örgüt olduğunu, Şanghay'ın kültürel, toplumsal, siyasal ve ekonomik olarak bölgede etki yaratabileceğini kaydetti. Çinli TV kanalının spikerinin nükleer müzakerelere ilişkin soruna ilişkin, Reisi, Amerika'nın yaptırımların İran hükümetine baskı yapmak için olduğunu söylediklerini, ancak bu yaptırımların sonucunun vatandaşların yaşamı olduğunu ifade etti. Amerikalıların İran milletinden 44 senedir hedeflerine ulaşmasına izin vermedikleri için intikam almaya çalıştıklarını işaret eden Cumhurbaşkanı Reisi, İran hükümetinin 6 aydan sonra düşeceğini söyleyenlerin bugün kendilerinin ortada olmadıklarını belirtti. Yaptırımların İran milletini durduramadığını ve yaptırım ve tehditleri fırsata dönüştürüldüklerini söyleyen Reisi, Amerika'nın şimdiki yöneticilerinin önceki yöneticilerin hata yaptıklarını itiraf etmiş olmalarına rağmen pratikte Amerika'nın şimdiki yöneticileriyle önceki yöneticiler arasında bir fark görmediklerini, bunların yaptırım peşinde olduklarını ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti olarak iyi bir anlaşma peşinde olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Reisi, ancak Amerikalıların iddia ettikleri gibi hareket etmediklerini vurguladı. Hükümlülüklerine yerine getirmeyen ve müzakere masasını terk eden tarafın İran değil Amerikalılar olduğunu hatırlatan reisi, Amerikalıların müzakere masası yerine hedeflerini sokaklarda ve kargaşa eylemlerinde takip ettiklerini söylediklerini belirtti. Reis ayrıca Amerika ve bazı Avrupalı ülkenin hata yaptığını, onların da İran milleti hakkındaki bilgilerinin yanlış olduğunu kaydetti.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin 13. gününde enkaz kaldırma ve afet zedelere yardım faaliyeti sürüyor. Son AFAD açıklamasına göre depremlerde 40.689 kişinin hayatını kaybettiği artçı sarsıntı sayısı 6.040'a ulaştı. Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde de arama kurtarma çalışmaları durdu. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardımlar devam ediyor. Artçı sarsıntı sayısı da 6.040'a ulaştı. 4-5 arası 436 ve 5-6 arası artçı sarsıntı sayısı 40 olarak ölçüldü. Bir de 6.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AFAD Başkanı Sezer son verdiği bilgilere göre depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 40.689'dan yükseldi. Bu arada Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran ordusunun depremzedeler için Adıyaman'da kurduğu Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Çavuşoğlu bölge ziyareti sırasında İran ordusu tarafından kurulan Sahra Hastanesi'ne de ziyaret etti. İranlı sağlık çalışanları ile sohbet eden Çavuşoğlu, İran'ın Türk depremzedelere yaptığı yardımların kıymetini bildiğini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca deprem yardımı için İran'a teşekkür etti. Daha önce İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Türkiye'nin ihtiyacı olduğu sürece Türk depremzedelerin yanında olacağız demişti.
Aşgabat'ta düzenlenen İran İhtisas Ekonomi Fuarı'nın ikinci gününde İran heyeti Türkmen Gaz, Türkmen Fit ve Türkmen Çem şirketlerinin yöneticileriyle ayrı ayrı toplantılara katıldı. İran İhtisas Ekonomi Fuarı Aşgabat'taki Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın sergi merkezinde çarşamba günü faaliyetlerine başladı. Fuarda İran'ın sanayi şirketlerinin ürünleri ayrıca ülkenin modern teknolojileri ve mühendislik hizmetleri sergilenmektedir. Fuarın temel amaçları İranlı şirketlerin üretim ve inşaat sektörlerindeki gelişimlerini tanıtmaktan ülkeler arasında ticari bağları ilerletmek amacıyla İranlı şirketlere Türkmenistanlı ortakları ve onların talepleriyle ilgili bilgi alabilmeleri için gerekli koşulları oluşturmaktan ibarettir. Aşgabat'ta bulunan İran Petrol Bakanlığı heyeti fuarın ikinci gününde Türkmen Gaz, Türkmen Neft ve Türkmen Cem şirketlerinin yöneticileriyle ayrı ayrı toplantılara katıldı. İran heyeti başkanı Vahid Reza Zeydifern, fuara katılan İranlı firmaların petrol endüstrisindeki kabiliyetlerini tanıtırken iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin önemine vurgu yaptı.
Savunma Sanayi Kurumu Başkanı Kahir Uçak Projesi'nin insansız hava aracı olarak ortaya çıkacağını belirtti. Savunma Sanayi Kurumu Başkanı Kahir Uçak Projesi'nin insansız hava aracı olarak ortaya çıkacağını belirterek, Kahir Projesi'nin artık teknoloji olarak tam olgunluğa ulaşımı ve ürün çeşitlendirmesi yapıldığını kaydetti. Savunma Sanayi Teşkilatı Başkanı Emir Efşin Hacı Fert, Safi Evvel adlı televizyon programında yaptığı konuşmada hava sahasındaki bazı başarıları ve programları anlattı. Kahir uçak projesinin insansız uçak olarak ortaya çıkacağını belirterek, Kahir projesinin artık teknoloji açısından tam olgunluğa ulaşanı ancak ürün çeşitlendirmesi yaptıklarını söyledi. Yetkili bu uçağın versiyonlarından gelecek yılın ortasında tanıtılacağını belirtti. Bu uçağın versiyonlarını iki kuvvetin ihtiyaçlarına göre uyarladık ve onların ihtiyaçlarına göre uçakta değişiklikler yaptık diye devam etti. Havacılık Sanayi Kurumu Başkanı kısa bir süre önce bir tür yangın söndürme uçağı yapıldığını ve bu ziyaretin ardından da yabancı ülkelerden iki temsilcinin gelip satın aldığını ancak İran Belediye Başkanlarının hala değerlendirdiğini duyurdu. Hacı Ferd bir yolcu uçağı inşa etmek için uluslararası işbirliğini kullandıklarını da söyledi ve silahlı kuvvetler dışındaki grupların işe gelmesini istiyoruz çünkü komple bir üretim hattı kurmak Milli Savunma Bakanlığı'nın işi değil dedi.
İran Platosu Petrol Firması Üretim İşleri Direktörü denizden ham petrol ihracatının arttığını duyurdu. Yetkili sosyal medyada bu firmanın petrol üretimini azaldığına dair çıkan iddiayı tekzip ederek tam aksine firmanın petrol üretiminin arttığını belirtti. İran Platosu Petrol Firması Üretim İşleri Direktörü Emir Sağlari, Hicri Şemsi takvimine göre bu senenin ilk yarısında önceki senenin aynı dönemine göre firmanın denizden çıkardığı petrol miktarında kayda değer ölçüde artış yaşandığını söyledi.
Suriye Savunma Bakanlığı işgal rejimi İsrail ordusunun başkent Şam'a düzenlediği hava saldırısı sonucunda biri asker 5 kişinin öldüğünü duyurdu. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail güçleri gece saat 22'de işgal altındaki Golan tepelerinden Şam'a ve Şam kırsalında sivillerin yaşadığı mahallelere füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda birkaç binanın yıkıldığını, Şam ve kırsalındaki bazı mahallelerin hasar gördüğünü belirten bakanlık 5 kişinin öldüğünü, 15'inin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık Suriye hava savunma sistemlerinden füzelerin büyük bölümüne önleme yaptığını da kaydetti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Siyonist rejimin Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist rejimin Şam'da çok sayıda masum Suriye vatandaşının şehit olmasına ve yaralanmasına yol açan saldırılarını kınadı. Siyonist rejimi yeni saldırısına ve IŞİD terör örgütünün Suriye ulusuna yönelik saldırılarına atıfta bulunan Kenani, bu iki terörist varlığın bağlantı ve koordinasyonunu doğal ve içsel bir bağlantı olarak nitelendirdi. Kenani, Siyonist rejim ve IŞİD'in iki hafta önce yaşanan yıkıcı depremin etkileriyle karşı karşıya kalan Suriye ulusunun acılarını artırma amacıyla bu ülkeye saldırdığını ifade etti. Batılı ülkelerin Siyonist saldırgan rejiminin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ihlaline karşı sessizliğini utanç verici olarak nitelendiren Kenani, uluslararası toplumu ve başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere sorumlu uluslararası kurumları bu rejimi saldırganla karşı bir an evvel ve ciddi ve etkili bir şekilde harekete geçmeye çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, işgal rejimi İsrail'in Şam ve çevresindeki bazı noktalara yönelik ölümcül hava saldırısını şiddetle kınarken, bunun uluslararası kuralların da açık ihlal olduğunu vurguladı. Bakanlık yaptığı açıklamada İsrail'in barbarca güç kullanmasını şiddetle kınayarak, bunun uluslararası kuralların ihlal olduğunu, İsrail'in Suriye'ye karşı kışkırtıcı eylemlerini ve tüm bölge için tehlikeli sonuçları olabilecek girişimlerden uzak durmasını istediklerini belirtti. Moskova, Siyonist rejimin bir yerleşim bölgesine sabah saatlerinde saldırı düzenlerken, Rusya ve diğer ülkelerin Suriye'de depremzedelere insani yardım ekipleri ve sağlık ekipleri gönderdiğini kaydetti.
Haber kaynakları Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deir ez-Zor banliyölerinde Amerikan kuvvetlerine ait üsse füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Yerel kaynaklar Deir ez-Zor banliyölerinde bulunan El Omer petrol sahasında bulunan Amerikan kuvvetlerinin üstüne füze saldırısı düzenlediğini belirtti. Habere göre bu füze saldırısının ardından Amerikan üssünün içinden alevler yayıldı. Bu füze saldırısının olası kayıpları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Suriye'deki Amerikan askeri üsleri zaman zaman roket ve İHA saldırıları ile hedef alınıyor. Aralık 2016'da IŞİD terör örgütünün Amerikan askeri kolu olarak Suriye'de yenilmesiyle birlikte Amerikan güçleri bu grubun yerine geçti. Tam o zamandan beri IŞİD yerine Suriye petrolünü çıkarmaya ve çalmaya başladılar. Haseki ve Suriye'nin diğer kuzey bölgelerinde Amerikan güçleri ve onların desteklediği Suriye Demokratik Güçleri olarak bilinen milislerin işgali altındaki bölgeler, işgalcilerin ve milislerin bu bölgelerde yaşayanlara yönelik terör eylemlerinin varlığına karşı Suriye vatandaşlarının protestolarına her zaman tanık olmuştur. Suriye hükümeti, Suriye'nin doğusunda ve kuzeydoğusundaki bu milislerin ve Amerikalıların petrol yağmalamaktan başka amaçları olmadığını ve varlıklarının yasa dışı olduğunu defalarca vurguladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Riyad'ın Tahran ile olan ilişkilerindeki tutumunun net olduğunu ve İran ile diyalog halinde olduklarını söyledi. İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesini istediklerini vurgulayan Suudi Dışişleri Bakanı, bu dönüş kapsamlı bir yaklaşımla ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkelerinin katılımı ile olmalıdır ifadesini kullandı. Bin Ferhan, Riyad'ın Tahran ile olan ilişkilerindeki tutumunun net olduğunu ve İran ile diyalog halinde olduklarını söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, sözlerinin devamında İran yapımı İHA'ların Ukrayna'ya karşı kullanıldığını iddia etti. Faysal Bin Ferhan, Washington ile bazı konularda fikir ayrılıklarımız var ancak bölgesel güvenlik ve istikrar konusunda işbirliği yapmaktayız dedi. İran insansız hava araçlarının Ukrayna'daki savaşa kullanıldığına dair iddialar İran yetkilileri tarafından defalarca reddedilmiştir.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı sosyal medya hesaplarındaki depremde ağır hasar gören Hatay'a Suriyeli sığınmacı akın olduğu iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, bazı sosyal medya hesaplarındaki depremde ağır hasar gören Hatay'a Suriyeli sığınmacı akın olduğu iddiasına ilişkin bazı fitne fesat yuvaları sınırlardan sığınmacı akını olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu anlaşılmıştır dedi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulundu. Sınırın sıfır noktasındaki hudut karakollarını denetledi. İlk olarak yayladığı sınır kapısına giden Akar buradaki faaliyetlerin yerinde gördü. Kapıdaki gümrük muhafaza yetkililerine Suriyeli sığınmacı iddialarını hatırlatan Akar'a görevliler, buradan herhangi bir giriş yok. Aksine kaldıkları yerler zarar gören Suriyelilerin topraklarına tek yönlü olarak kesin dönüşleri var yanıtını verdi. Karakola gelişinde ve gözetleme kulesinde hudut tekmili alan Akar, herhangi bir yasa dışı geçiş teşebbüsünün olup olmadığı sorusuna hayır yanıtı almasının ardından faaliyetlere ilişkin briefingi dinledi, talimat verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a hareket etti. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken göreve geldiğinden bu yana ilk kez Türkiye'yi ziyaret ediyor. Adana'da İncelik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na gelen Blinken'i Bakan Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Çavuşoğlu ve Blinken daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterlere binerek depremin etkili olduğu Hatay'a hareket etti. Hayır, heyette Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake de yer alıyor.
Filistinli direnişçiler dün gece ve bu sabah erken saatlerde Cenin ve Nablus'ta işgal güçlerine yönelik ateş açma ve el yapımı patlayıcı atma eylemi gerçekleştirdi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Filistinli direnişçiler dün gece ve bu sabah erken saatlerde Cenin ve Nablus'ta işgal güçlerine yönelik ateş açma ve el yapımı patlayıcı atma eylemi gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar, Filistinli direnişçilerin bu sabah erken saatlerde Cenin'in batısındaki Merec İbn Amir bölgesinde ırkçı ayrım duvarı yakınlarında görevli işgalci askerlere ateş açtığını ve el yapımı patlayıcı attığını söyledi. Kaynaklar Filistinli direnişçilerin eylemlerini gerçekleştirdikten sonra bölgeden uzaklaşmayı başardıklarını ifade etti. Nablus'ta ise Filistinli direnişçilerin dün gece kentin güneybatısındaki Surra askeri kontrol noktasına ateş açtığı belirtildi. Filistinli direnişçiler daha önce de Nablus'taki Cirdim Dağı zirvesinde kurulu işgal ordusuna ait askeri noktaya ateş açmıştı. Bu arada Aslanlar Yuvası grubu Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinli direnişçi gençlere sivil itaatsizlik eylemi yapma, otomobil lastiği yakma, işgal güçlerine ait güvenlik kameralarını kırma ve işgal askerlerini şaşırtma çağrısında bulundu. Filistin Bilgi Merkezi, Filistinli direnişçilerin 10-16 Şubat tarihleri arasında işgal güçlerine ve Yahudi yerleşimcilere yönelik 218 direniş eylemi gerçekleştirdiklerini, söz konusu eylemlerde 4 işgalcinin öldüğünü ve 8 işgalcinin yaralandığını, aynı dönemde 6 Filistinli'nin de şehit olduğunu açıkladı. Bu arada Mahmud Abbas Başkanlığındaki Filistin Özerk Teşkilatı'na bağlı koruyucu güvenlik birimi Batı Şeria'nın Nablus vilayetinde işgal güçlerince aranan Muhammed Ettibek ve Naif Ebu Şemat'ı gözaltına aldı. Yerel kaynaklar koruyucu güvenlik biriminin Ettibek ve Ebu Şemat'ın araçlarına ve silahlarına da el koyduğunu söyledi. Filistin Özel Teşkilatı Güvenlik Birimleri işgal güçleri tarafından aranan Mustafa İştiye ve arkadaşı Amit Tabili'yi serbest bırakılmaları yönünde mahkeme kararı olmasına rağmen 152 gündür gözaltında tutuyor. Batı Şeria'da baskılarını ve ihlallerini artıran Filistin Özel Teşkilatı Güvenlik Güçleri son günlerde onlarca öğrenci, aktivisti ve eski yetkili gözaltına aldı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı Doğu Avrupalı ülkelerin aksine Fransa'nın Rusya'nın bozguna uğratılması fikrini asla desteklemediğini ve desteklemeyeceğini söyledi. Journal du Dimanche, Figaro gazeteleriyle France Inter radyosuna ortak röportaj veren Macron, Paris'e Moskova'ya bakışını anlattı. Ukrayna'ya verdikleri askeri desteğe rağmen çatışmaların güç yolu ile sona ermeyeceğinden emin olduğunu belirten Macron, bazıları gibi Rusya'yı tamamen yerle bir etmemiz, ona kendi topraklarında saldırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu gözlemciler en başta Rusya'nın bozguna uğratılmasını istiyor. Fransa asla böyle bir tavır takınmadı ve asla takınmayacak ifadelerini kullandı. Fransız basınındaki haberlere göre Macron gözlemciler ifadesiyle NATO ve Avrupa Birliği'nde yer alan Fransa Cumhurbaşkanı'nın Rusya küçük düşürülmemeli açıklamasını hoş karşılamayan Doğu Avrupa ülkelerine kastetti. Fransa, Cumhurbaşkanı Ukrayna'daki çatışmaların uzamasından en başta Avrupalıların zarar gördüğünün de altını çizdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinden Filistin'e desteklerin devamına vurgu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Peygamber Efendimizin Beisit gününde yaptığı açıklamada İslami yönetimimiz hiçbir şey aldırmadan Filistin milletini desteklemeye, savunmaya ve elinden gelen her şekilde onlara yardım etmeye devam edecektir dedi. Ayetullah Hamenei, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in mübarek Beisit Bayramı ile eş zamanlı olarak devlet yetkilileri, İslam ülkelerinin temsilcileri ve büyük elçileri ile uluslararası Kur'an yarışmalarının konukları ve katılımcıları ile gerçekleştirilen görüşmede İslam Cumhuriyeti'nin Filistinli mazlumlara yönelik açık ve aleni tutumlarına değinerek, maalesef Filistin ulusuna yardım etmekle yükümlü olan devletlerin kendileri de İslam düşmanlarının İranofobisiyle hemfikir oldular. Ayetullah Hamenei, Filistin meselesini İslam ümmetinin önemli sorunlarından biri olarak gördü ve şöyle buyurdu. Bir millet ve bir ülke İslam dünyasının izleyici gözlerinin karşısında vahşi ve kötü bir rejimin sonsuz ve günlük zulmüne maruz kalmıştır. Ve İslam ülkeleri bunca servet, kapasite ve kabiliyetle sadece bakıyorlar. Hatta bu ülkelerden bazıları özellikle bu son zamanlarda kana susamış rejime eşlik bile edebiliyorlar. İslam İnkılabı rehberi ayrıca sözlerine şunları ekledi. Durum öyle bir yere varmış ki Amerika, Fransa ve diğer birkaç ülke Müslümanların sorunlarını çözme iddiasında bulunarak İslam dünyasına müdahale hakkını benimsemişler. Halbuki kendileri ülkelerinin sorunlarını çözmekte ve ülkelerini yönetmekte acizdirler. Ayetullah Hamene'yi ayrıca şunları kaydetti. İslami devletler ilk günden itibaren Necip'in büyük alimleri de dahil olmak üzere hayırseverlerin sözlerini dinleyip gaspçı rejimin karşısında dursaydı bugün Batı Asya bölgesindeki durum kesinlikle farklı olurdu ve İslam ümmeti daha birlik ve birçok yönden daha güçlü olurdu.
Filistin meselesi ve onu şirret Siyonist rejim ellerinden kurtarmak İslam İnkılabı liderinin hep vurguladığı konular arasında yer almıştır. Zaten bu ideal İslam Cumhuriyeti'nin de temel idealleri arasında yer almaktadır. Aslında Filistin halkını ve ülkesini desteklemek İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra hep öncelikli bir konu haline gelmiştir. İran Anayasası'nda göre İran İslam Cumhuriyeti tüm insanlık topluluğundaki insani saadetini kendi ülkesi olarak görüyor. Hak ve adalet hükümetini, bağımsızlık ve özgürlüğü tüm insanların hakkı görüyor. Bu yüzden diğer milletlerin iç işlerine müdahale etmekten kaçınmakla beraber müstazafların müstekbirlere karşı dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar mücadelelerine destekleyecektir. Buna esasen İran İslam Cumhuriyeti uluslararası ve bölgesel toplantılarda ve oturumlarda hep Filistin halkını da savunmuş ve işgalcilere karşı Filistinlileri desteklemiştir. Dünyadan da bu haklara saygı duymasını istemiştir. Buna rağmen kimi Arap ve İslam ülkeleri son yıllarda işgal meselesini hiçe sayarak Müslümanların birliği ve beraberliğinin tam aksi istikametinde hareket etmiş ve normalleşme yaklaşımını benimsemişlerdir. Bu yüzden İslam İnkılabı liderinin açıklamaları bir kez daha İslam ümmetinin dikkatini Filistin meselesi üzerine çekmeye yönelik olarak değerlendirilmelidir.
Radyosunu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Almanya'da yarım milyon kişilik mektup ve Ukrayna'ya silah gönderilmemesi talebi etrafında. ...506 bini aşkın Alman vatandaşı bir mektup imzalayarak Almanya Şansölyesi'nden Ukrayna'ya silah gönderilmesinin durdurulmasını ve bunun yerine Moskova ve Kiev arasındaki barış diyaloglarının kurulmasını istedi. Bu mektup için imza toplama süreci 10 Şubat gününden itibaren başladı ve Cuma akşamına kadar 506.157 imza toplandı. Bu mektup Almanya Sol Partisi temsilcilerinden Sahra Wagenknecht ve ünlü gazeteci Ali Schwarzer tarafından Barış Manifestosu başlığı ile tanıtıldı. Wagenknecht Almanya halkından 25 Şubat günü Berlin merkezinde bu mektubu desteklemek için düzenlenecek gösteriye katılmalarını istedi. Almanya Şansölyesi de bu meseleyi itiraf etti. Scholz, Cuma günü Münih Güvenlik Konferansı açılış töreninde Almanlar arasında Ukrayna'ya silah gönderme hususunda oy birliğinin söz konusu olmadığını belirtti. Buna rağmen Scholz, Ukrayna müttefik ülkelerden savaş tanklarını ilk fırsatta bu ülkeye göndermelerini istedi. Geçtiğimiz aylarda birçok ülke Almanya'dan Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tankları göndermek için izin istedi. Almanya Ocak ayında Batı'nın baskısıyla bu tankları göndermeyi kabul etti. Ancak hala bu tankların gönderileceğine ve teslimine dair bir haber yok. Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius bu tanklardan bir taburun Nisan ayına kadar Ukrayna'ya gönderileceğini belirtmişti. Ancak çarşamba günü batılı ülkelerin şimdiye kadar bu tanklardan yarım tabur hazırlığını kabul etti. Alman hükümeti sahaya ağır silahlar göndermekten çekinerek Rusya'nın tepkisinden korkarak Ukrayna savaşı üzerindeki etkisi ayrıca savaşın Avrupa'nın diğer bölgelerine yayılmasını önlemek niyetindedir. Ancak başta Amerika'nın baskıları olmak üzere çeşitli faktörlerin etkili olduğu görülüyor. Diğer Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya her türlü silah gönderme alanındaki eylemleri Alman hükümetinin bu alanda köklü bir revizyon yapmasına neden olmuştur.
Bu konu Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Avrupa ülkelerinden Rusya ile savaş halinde olduğunu ve Ukrayna'yı savunmak için daha fazla önlem alması gerektiğini iddia etmesine rağmen ortaya çıktı. Bu tutum muhalefet partilerinin karşısına çıkması anlamında geldi ve Baerbock pozisyonundan geri çekilmek zorunda kaldı. Görünen o ki Avrupalılar, Amerika'nın Avrupa ile Rusya arasındaki doğrudan yüzleşme için yaptığı ve bedelini Avrupa'nın ödemesini istediği büyük komploya düşmek üzere. Amerika, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi gerektiğine dair sloganlarına rağmen aslında Rusya'yı olabildiğince zayıflatmak ve Avrupa'nın tamamını bu savaşa dahil etmek amacıyla bu savaşı derinleştirme ve genişletme yaklaşımını benimsemiş ve bu sayede Rusya'yı öfkelendirme ve batılı müttefiklerinin üzerine salma politikası gütmektedir. Özellikle Avrupalılara baskı yapması bu doğrultudadır. Mümkün olduğu kadar gerginliği artırmak için Ukrayna'ya askeri yardım ve silah göndermeye başlamıştır. Bunun son ve önemli örneği ve Almanya dahil Avrupa ülkelerinden büyük muharebe tanklarından gönderilmesini istemesidir. Bu bağlamda Almanya Şansölyesi Olaf Scholz 8 Şubat'ta Alman parlamentosunda yaptığı hükümet bildirisi başlıklı konuşmasında Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu. Scholz, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'yı gerektiği kadar destekleyeceğini söyledi. Almanya Başbakanı Ukrayna'ya yapılan tüm yardımlara rağmen NATO'nun savaşa taraf olmaması gerektiğini ve silah sevkiyatının müttefiklerle yakın koordinasyon içinde yapılması gerektiğini vurguladı. Ancak Alman halkının yarım milyon kişilik dilekçesi ve yarım milyon insanın da buna imza atması bu ülkenin koalisyon hükümetinin maceracı politikalarına katılmadıklarını ve savaşın kapsamını da Avrupa'nın yanı sıra diğer bölgelere de genişletmekten korktuklarını gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde Türkiye'de baş gösteren deprem felaketiyle ilgili uzman konuğumuzla konuşmuştuk. Ayrıntılar ve gelişmeler bu konuyla ilgili uzman konuğumuzun penceresinden sizlere aktarmıştık. Siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran'ın görüşlerinin bu konuyla ilgili birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü röportajımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Abdülmenaf Bey, şimdi bu olayın ardından da aslında siyaset arenasında da bazı haberler gündeme yansıdı. Örneğin bu seçimlerin ertelenmesiyle ilgili bazı aslında haberlerin yayınlanması muhalefet cephesinde tepkilerin meydana gelmesine yol açtı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu seçimlerin ertelenmesi tartışmasına dair sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve bu tarihin ertelenmesini aslında Türkiye Anayasası'na göre bu ülkede seçimler ancak savaş çıkarsa ertelenebilir dedi. Şimdi bu konuyla ilgili herhangi bir fikriniz var mı? Seçimler depremden dolayı ertelenebilir mi? Ertelenirse doğal bir durum olur mu bu?
Hayır, şimdi Türkiye bir anayasayla yönetilen bir ülkedir. Anayasal bir rejimdir. Yani bir monarşi değildir. Sonuçta Türkiye'de işleyen bir hukuk devleti vardır ve gerçekten anayasanın 78. maddesine göre sadece savaş halinde bir sene süreyle Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi erteleyebiliyor. Eğer savaş devam ederse bir daha erteleyebiliyor. Yani üçüncü defası da yoktur savaş halinde bile. Kuşkusuz tabii şeydir bu olumsuz koşullar Türkiye'de doğmuştur. Bunu hiç kimsenin inkar etmesine gerek mümkün değil. Hiç kimse inkar edemez. Sayın Kılıçdaroğlu ne Sayın Erdoğan ne de başka bir muhalefet lideri veya iktidar mensubu. Ama yani kanımca seçimler daha önce 14 Mayıs'ta yapılması düşünülüyordu. Henüz yani start verilmemişti. Mart ayında start verilecekti. Cumhurbaşkanlığı bunu kararı alacaktı. Cumhurbaşkanı bunu zamanda yaparsa yeterli olur. Yani o zamana kadar bir miktar zaten havalandırırsınız. Depremin enkazlar da kaldırdı. Yani işler deprem açısından da yoluna girer. Yani bence de Türkiye'de seçimi ertelemenin bir ihtiyaç olduğu düşüncesine değilim.
Tahran Radyosu.
Şimdi efendim bu olay meydana geldiğinden beri Türkiye'deki bu dayanışma ruhunu siz nasıl gördünüz? Son günlerde de bir bağış kampanyası düzenlendi. Haber ve aslında televizyon kanalları ortak bir yayında buna imza attılar. Şimdi bu Türkiye halkı arasında özellikle depremzedelerle ilgili bu dayanışma ruhuyla ilgili neler söylersiniz efendim?
Şimdi tabii yani şunu kesinlikle söyleyeyim ki Türkiye devletinde artık yani halklar arasında bir şey oluşmuş, kültürel kaynaşma oluşmuştur. Yani bugün evet Türkiye'de Kürtler ve Türkler iki ana unsur olarak bulunuyorlar. Her ne kadar anayasamızda bu şekilde kabul edilmezse de ama fiili hayatta Türkiye'nin nüfusunun ekseriyet çoğunluğunu oluşturan Kürtler ve Türklerdir. Türkler de Kürtlerdir diyelim. Yani her ne kadar bir çatışma ortamı da çıkmışsa şeyden beri 1980'lerden bu yana ama yani Türkiye'deki Kürtler de kendini Türkiye'ye ait hissediyorlar. Yani Türkiye'deki devleti kendi devletleri gibi görüyorlar. Sıkıntı belki de yani anayasal bazı reformların yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. Yani temel sıkıntı yani ayrı bir devlet kurmak veya ayrılma meselesi değildir. Kürtlerin yani ana dilden eğitim, Kürtçe'nin de ikinci bir resmi dil olarak kabul edilmesiyle çözülebilecek ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle hakikaten çözülebilecek bir sorun vardır. Kürt sorunu vardır Türkiye'de ama buna rağmen Kürtler ve Türkler bir arada yani ta Selçuklular döneminden bu yana belki daha öncesinden beri bir arada yaşamış iki millettirler. Bir dinle kültürel kaynaşma vardır. Bir Türk kendi yani bir Kürt kendini Türk yani herhangi bir bölgesinde çok yabancı gibi hissetmez. Bir Türk yurttaş da Kürtlerin ekseriyetle yaşamış olduğu Kürdistan bölgesine geldiği zaman kendisini yabancı bir ülkeye gitmiş gibi bir işe kapılmıyor. Evet yani bazen yani Kürt yerlerde Kürtçe konuşulduğu için Kürtçe bilmeyen yurttaşlar bunu anlamıyor olabilirler. Ama diğer yandan, öte yandan yani diyelim ki bir bilimler yemekler, işte oteller, şeyler pek çok şey, yani yaşam tarzı birbirine benzeyen bir, yani halk bir devletin yurttaşları gibidirler. Bu dayanışma ruhu evet gelişmiş Türkiye'de. Yani biliyorsunuz geçmişte Van depremi oldu, yine Türkiye'nin her tarafından insanlar seferber oldular. Bugün de işte yine Türkiye'nin güneydoğusu ve doğusundan etkili olan depremde yine herkes çok şeydir. Özellikle ben Van'da yaşıyorum. Şunu gördüm, deprem sabahı insanlar sabah 8'den itibaren başladılar şey etmeye. Yardım kampanyaları yapmaya, herkes kendiliğinden, şirketler, bireyler ve örgütler kendi kendine harekete geçti. Yani bir devlet tarafından falan değil, organize, ciddi bir organizasyonla değildir. Ama herkes harekete geçti. Yani hepimiz gittik. Yani bir şeyler alalım, battaniye gönderelim, işte temel ihtiyaç maddesi gönderelim, işte sağlığı yerinde olup da işte kurtarma çalışmalarına katılabilecek insanlar kendiliğinden harekete geçip de oraya gittiler. Şimdi kendi özel aracıyla gitti. Kimileri de işte mesela STK'lar aracılığıyla gittiler. Yani Türkiye'de sivil demokrasi alanında işte özellikle yani yarı kamu kurumu niteliğindeki STK'larımız vardı. Bunlar barolar, işte ticaret ve sanayi odaları, esnaf sanatsal odaları, bunlar tabii çok örgütlüdüler. Yani sivil sayılırlar, kamu kurumu niteliğinde sayılırlar ama burada da insanlar örgütlü olduğu için hemen harekete geçebiliyorlar. Mesela Van Barosu depremin birinci gününün akşamı bir kamyon madde ihtiyaç maddesini Adıyaman'a gönderdi ki Adıyaman'a ikinci günde bile yani devlet eli yetişememişti. Yetişememişti. Yani kurtarma ekipleri de yetişememişti. Ben orada tanıdığım bir avukat meslektaşla konuştum. Kelimen tam anlamıyla şunu söyledi. Biz çaresizlik içindeyiz. Şu anda bizim intikadan sınırdan bundan daha çok kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var ve pek çok insanımız toprak altından kazasından bu tür bir şeyle karşılaşmıştım. Ama sonradan toparlandı. Kuşkusuz gecikmeli olarak toparlandı. Belki can kaybını bu arttırdı. Ben eminim ki de arttırmıştır ama hem hükümet toparlanmaya başladı. Hem de uluslararası organizasyonlar devreye girdi. Daha bir organize olmaya başlandı. Onu söyleyebilirim. Ama tabii ki hala yarara kapanmamıştır. Hala ankazlar altındaki şeyler de yani insanlar da tam kurtarılmamıştır. Ceset hayatını kaybetmişlerse de cesetleri daha çıkarılmamıştır. Yani bu konuda da çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Bunun acısını da yaşıyoruz hepimiz. Üzgünüz. Yani Türkiye'de 7 gün yas ilan edildi ama ben tahmin edersem bizim hakkımız depremden bugüne şu gün 11. 12. gündür. Hala hepimiz yas içindeyiz. Hepimiz yani bir morasyonlukla yaşıyoruz. Yani şeyden dolayı, bu depremdeki kayıplarımızdan dolayı. Ama bir sosyal dayanışma da vardır. Yani her yerde vardır. Bugün 4 sabah radyoda dinledim. İstanbul'a giden deprem bedeler için bile ücretsiz alışveriş yapılabilecek marketler kurulmaya başlandı. Van ilinde ben gördüm yani hem belediyelerin kurmuş olduğu yardım malzemesi dağıtan bölgeler oluşturulmuştur. Deprem bedenlerden buraya gelip de ihtiyacı olanlar gidip de orada kendilerine ihtiyaçlarını alabiliyorlar. Bunun yanında insanlar kendi başlarına da yakın tanıdıkları ettikleri insanlara el atıp yardımcı oluyorlardı. Bu sevindirici bir olaydı. Yani sonuç olarak Türkiye'de yaşayan 85 milyon insan bu tür afet dönemlerinde gerçekten tek bir yürek olabiliyorlar. Küçük istisnalar hariç olmak üzere birlikte hareket edebiliyorlar, dayanışma içindedirler. Bu Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'deki yaşayan halklar açısından da umut vericidir. Ben ümit ederim ki belki bu bizim siyaset kurumumuzu da devleti de biraz daha yani bu gerçekliğe uygun hareket edecek duruma getirir. Yasalarda, anayasada Türkiye'nin iki halklı olduğuna ilişkin düzenlemeler yapılır ve iç barışımız daha da bir güçlenmiş olur. Bu halk geleceğe daha bir güvenle bakar diye düşünüyorum.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Abdullah Naf Bey.
Ben teşekkür ederim ilginiz için ve bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Sayın yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kırani ile Türkiye'de baş gösteren deprem felaketiyle ilgili gelişmeleri gözden geçirdiğimiz sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sizlere sunduk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran Basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in Yemen krizinin bu ülkede 8 milyon çocuğu eğitimden mahrum bıraktığını duyurması, Suriye kuzeyinde işgalci Amerikalı güçlerin hava üstüne saldırı düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde İranlı uzmanın Amerika'nın gücünün azaldığı ve Doğu blokunun güçlendiği yönündeki değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Tahran Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Profesörü Fuad İzzedi, dünya Amerika'nın etkisinin azaldığı ve bölgedeki komşularımız başta olmak üzere dünya ülkelerinin Doğu ile ilişkilerini geliştirmek için iyi bir fırsat yakaladığı yeni bir düzene tanık oluyor dedi. İslamabad Stratejik Araştırmalar Düşünce Kuruluşu'nun daveti üzerine Pakistan'a giden Fuad İzzedi, muhabirlere verdiği bir röportajda şöyle dedi. İran ve Pakistan iyi ilişkilere sahip olmanın yanı sıra her ikisi Çin'in yakın ortaklarıdır. Ayetullah Reis'in geçtiğimiz günlerde Çin'e yaptığı ziyaretin önemine vurgu yapan İzzedi, dünyada yeni düzen ve değişimler ortaya çıktığı ve başta Batı olmak üzere tüm ülkeler Amerikan etkisinin azaldığının farkındalar ve bu durum çok taraflılığı yaygınlaştırılması ve Doğu güçleriyle ilişkilerin geliştirilmesi için iyi fırsatlar ortaya koymuştur diye kaydetti. İzzedi açıklamasını şöyle sürdürdü. Pakistan bugünlerde ekonomik bir krizle karşı karşıya olsa da İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliğinin geliştirilmesi ve İran'ın diğer ülkelerle ikili işbirliği gibi ekonomik etkileşimlerde çeşitli yöntemlerin kullanılması Pakistan'ın ekonomik zorlukları yönetmesine yardımcı olabilir. Zenginlik ve güç batıdan doğuya doğru akıyor. Çin aynı zamanda yükselen bir güç ve İran'la olan güçlü ilişkisi bölgedeki diğer oyuncular ve Pakistan dahil komşular için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olacaktır.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İran'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeleri yardımlarını sürdürmesi, İslami İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün IŞİD'in Suriye'nin Humus bölgesinde işlediği cinayetleri kınaması gibi haberler göze çarparken, Cami Cem gazetesinde Tebriz Tıp İlimleri Üniversitesi'nin Türkiye'de deprem bölgelerine yardım sevkiyatını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Tebriz Tıp İlimler Üniversitesi, Türkiye'nin deprem bölgesine 6 ton tıbbi malzeme ve teçhizat gönderdi. Konuyla ilgili olarak Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu Çetin Tanır, Tebriz Tıp İlimleri Üniversitesi Rektörü Behmen Nakipur ve üniversitenin hocaları ile öğrencilerin katıldığı bir tören düzenlendi. Hazırlanan bu sevkiyat hava yoluyla Türkiye'ye gönderilmek üzere Kızılay'a ait trenlerle Tahran'a gönderildi. Başkonsolos Çetin Tanır, depremin meydana geldiği andan itibaren kardeş ve dost ülke İran yardım göndermeyi esirgemedi dedi. Ayrıca Tanır, böyle bir yardımın henüz Hoy depreminin yaralarının devam ettiği bir dönemde Türkiye'ye gönderilmesini çok değerli gördüklerini ve bu davranışı takdir ettiklerini dile getirdi. Rektör Nakipur, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerinde bulunarak, depremin meydana geldiği andan itibaren Tebriz Türkiye Başkonsolosluğu'na tıbbi malzeme ve insani yardımın yanı sıra bölgeye destek doktor ekibi gönderebileceklerini ilettiklerini belirtti. Ayrıca rektör, gönderilen yardımların bir an önce bölgeye ulaşmasını umut ettiklerini dile getirdi.
Hemşehri gazetesinde İran'ın Londra maslahat güzarının İngiliz medyasının İran'a yönelik karalamalarına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Londra maslahat güzarı Seyyid Muhammed Hüseyin İmet'in Daily Telegraph gazetesine tepki göstererek Daily Telegraph'un 12 Şubat tarihindeki yazısı ve sözde İran terörü ve dehşeti İngiltere için açık bir tehlike ifadelerini kullanması yanlış, temelsiz ve sahte ithamlar ile doludur paylaşımında bulundu. İranlı yetkili ayrıca bu yazıda İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na yönelik iddialara tepki olarak İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu bölgede terörizm ile mücadele eden biricik kurumdur. Hem de Avrupa'nın kulağının dibinde yaşanan tehlike döneminde ve kimsenin bu teröre karşı koyamadığı bir sırada bunu yaptı diye kaydetti. İranlı yetkili gazetenin İran'ın Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere İHA ve silah gönderme iddialarını da atıfta bulunarak, İran'ın Rusya'ya İHA satma ithamları hususunda İran defalarca Ukrayna'dan belgelerini ve delillerini üçüncü bir ülkede sunmasını istedi ancak hiçbir yanıt gelmedi ifadesini kullandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsule Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsule Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsule kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmeleri ve ilgili olayları ele almaya çalışıyoruz.
Sohbetimize Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Bu bölümde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran'a yönelik hasmane politikasını ve mevcut durumu ele alacağız.
İran İslam Devrimi'nin zaferinin 44. yıl dönümü anma törenine başta Tebriz halkı olmak üzere İran'ın Azerice konuşulan vilayetlerinden milyonlarca insanın gösterilerdeki varlığı ve katılımı yeni bir gerçeği İlham Aliyev hükümetine ispatlamıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı da Siyonistler tarafından bir kez daha aldatıldıklarını anlamalı ve tehlikeli bir müdahaleci bölge akımlarına dikkatli yaklaşımlarını hatırlatmıştır. Bölgenin istikrarını ve düzenini bozmak için tüm imkanlarını seferber eden yabancılar, bölgedeki aldatılmış bir hükümet olan İlham Aliyev hükümeti ve boşa çıkan bölme ve parçalama hayali sayesinde bağımsız ülkelerin sınırlarını aşmaya çalışıyor. Dünyanın bu bölgesinde bölgenin güçlü ülkeleri ise İran'da karşıt grupların ve kaos yanlıların bir avuç yandaşları olduğunu, bu küçük nüfusun sadece para alarak yabancılara reklam yaptığını artık anlamışlardır.
Bu şartlara rağmen Kuzey Aras'taki cahil yetkililer ve siyasetçilerin hala yabancılara hizmet etmeye çalışıyor olduğu görülüyor. Bakü medyasında İran karşıtı ve İslam karşıtı yazılar yazmak ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin din adamlarını rahatsız etmek, İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinin yıl dönümünün kutlanmasından sonra yapılan anormal eylemlerden sadece birkaçıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti yabancıların emriyle Kuzey Aras medyasında İran'a karşı faaliyetlerini sürdürmektedir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İslam İnkılabı'nın zaferini anma töreninde İran halkının şanlı katılımı nedeniyle İslam İnkılabı rehberinin huzurunda yaptığı konuşmada bunun yetkililer üzerindeki sorumluluğu daha da ağırlaştırdığını belirtti ve şu vurguda bulundu. Son dönemde 22 Behmen yürüyüşünde halkın kahramanca varlık göstermesi tüm yetkililere çifte sorumluluk yükledi. İslam devriminden sonra İslam'ın başlangıcı döneminde olduğu gibi düşmanlar milletimizin üzerine çullandı. Askeri, ekonomik, siyasi ve propaganda savaşı başlattılar. Ancak İran halkı ibretlik azmi ile düşmanların her türlü komplosunu ve planını suya düşürüp bozmuştur.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı geçen sonbahar olayları da dahil olmak üzere düşmanların İran milleti hakkındaki yanlış hesap yaptıklarına da işaret ederek düne kadar Batılılar anlaşmaya uyduklarını iddia ediyorlardı ama sonra kabul etmek zorunda kaldılar. İran halkının taleplerini kabul etmek zorunda kalınca müzakere masasında huzursuzlukları desteklemeye başladılar. Bunu bahane edip bu sürecin başlamasıyla birlikte masadan ayrıldılar ve kaosa odaklanarak sokaktaki çalışmalara devam edeceklerini ileri sürdüler. Ancak İslam Cumhuriyeti'nin milletin çıkarlarını koruma çabaları aynı şekilde devam etti. Uluslararası toplantılarda ve oturumlarda yapı mevcudiyetimizi devam ettirdik. İran halkının İslami devrimi, anma törenindeki güçlü varlığı İslam devriminin mağlup düşmanlarının komplolarını bir kez daha boşa çıkardı ve uluslararası küresel emperyalist Siyonizm senaryolarını alt üst etti.
Bölgesel meselelerle ilgili bir diğer önemli konu da İlham Aliyev hükümetinin İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya almasıdır. 27 Ocak'ta Tahran'da yaşanan trajik olaydan bir ay sonra İlham Aliyev hükümeti yetkilileri birçok soruya aklı sıra yanıt vermeye çalıştı. Başta da Azerbaycan Cumhuriyeti halkının ve bölgenin sosyal ağlarının soruları Büyükelçilik kameralarının görüntüleri üzerinden açıklanmaya çalışıldı. Halbuki bu görüntüler olayın tüm boyutlarını açıklamak için yetersiz olarak görülmektedir. Örneğin geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacizade, Azerbaycan Cumhuriyet Güvenlik Teşkilatı tarafından yayınlanan videolarda olayların zaman sıralamasındaki ve kaydedilen zamandaki tutarsızlıkları açıklamaya çalıştı. 27 Ocak'ta Tahran'da Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde meydana gelen silahlı saldırı olayı sahte ve yanlış bir anlatımla bölge ve ülke halkına sunulmaya çalışıldı.
Ayhan Hacizade teknik aksaklıklardan dolayı elçilik içine yerleştirilen kameraların görüntülerinde kaydedilen saatlerin elçilik dışına kurulan kameraların görüntülerinde kaydedilen saatlerden 24 dakika farklı olduğunu belirterek şu iddiada bulundu. Olay günü 27 Ocak'ta yayımlanan görüntüler ile bu olayın dış kameraların belgeselinde yayımlanan görüntülerde yer alan saatler arasında var olan saat ayarındaki 24 dakikalık fark söz konusudur.
Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği mensuplarının operasyonlarını yürütmek için 24 dakikanın çok uzun bir süre olduğunu ve hatta ölen bir kişinin yerine bir başkasının geçmesinin mümkün olduğu bu alandaki deneyimsiz herkes tarafından bilinir. Bu kirli ve aldatıcı oyunlara rağmen Bakü makamları Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine saldıran Yasin Hüseyinzade'nin eşi Golnare Aliyeva'nın akıbetiyle ilgili henüz bir haber yayımlanmadı. Kişisel sorunlar nedeniyle saldıran şahsın eşi ise bu saldırıdan birkaç ay önce Azerbaycan Büyükelçiliğinde alıkonulduğu da belirtilmelidir. Bu muhtemelen Suudi rejimin İstanbul'daki konsolosluğunda Cemal Kaşıkçı ile aynı kaderi paylaştığını gösteriyor. Bu açık ve net koşullara rağmen Bakü hükümet yetkilileri özellikle İlham Aliyev İran'a karşı saldırgan bir tavır sürdürmektedir. İran aleyhine sürekli propaganda yapma ve Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının maddi ve manevi kaynaklarını talan etmeye çalışan yabancılara hizmet hayali kurma siyasetine devam etmek istediğini de göstermektedir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce farstoday.ir'ı takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@aws.irib.ir üzerinden gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizde son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan bazı gelişmeleri sizlere aktaracağız.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimize önemli gelişmelerin başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin çarşamba günü Tebriz halkını kabul etmesi.
22 Behmen gösterilerinin düzenlenmesi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin açıklamalarına tepki göstermesi.
İran'dan 10. insani yardım uçağının Suriye'ye uçması.
Ve İran Cumhurbaşkanı'nın Çin Cumhurbaşkanı ile görüşmesi ve Çin ziyareti.
Önemli gelişmelerin başlıkları arasında görülmektedir. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, çarşamba günü Tebriz halkının tarihi kıyamı yıl dönümünde konuşma yaptı. İslam İnkılabı rehberi bu münasebetle yaptığı konuşmasında bu yılki devrim zafer yürüyüşünü tarihi niteleyerek İran milletine yoğun katılımından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Çarşamba günü Tebriz halkından binlerce kişiyi kabul eden İslam İnkılabı rehberi, Azerbaycan halkını İran'ın özgürlük ve birlik bayrakları olarak niteledi. İslam İnkılabı rehberi, İran'ın bu yılki 22 Behmen zafer yürüyüşüne görkemli ve tarihi katılımına işaretle bu gerçek coşkulu ve anlamlı hamasetin milletin devrim hattında hareket edip sapmadığını gösterdiğini ifade etti.
Düşmanların gürültülü propagandasına vatandaşların hissettikleri sorunlar, soğuk hava şartları ve diğer olumsuz nedenlere rağmen İran'ın imanlı ve basiretli halkının tüm bunları göz ardı edip doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar sahaya inerek seslerini yüksek şekilde herkese duyurduklarını bu büyük ulusal hareket için şükretmek gerektiğini söyledi. İslam İnkılabı rehberi beyanatına devamında bunca düşmanı olan bir ülkenin kendisi ve milletini düşünmesi gerektiğini işareti, akıl ve şeriata göre savunma yönlerini tamamen önemsediklerini ifade etti. Ayetullah Hamenei ayrıca ulusal birliği ülke gücünde diğer bir etkin faktör olarak nitelerken halkın toplumsal faaliyetlerinin öneminin altını çizdi. Tebriz'in ve Azerbaycan halkının 29 Behmen kıyamına dikkat çeken İslam İnkılabı rehberi bu ayaklanmayı İran tarihinde belirleyici bir kesit olarak nitelerken eğer Tebriz halkı Kum halkının ayaklanmasının 40. gününde ayaklanmasaydı önemli kıyam unutulmuş olurdu diye konuştu.
İran halkı ülkenin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar eski yıllarda olduğu gibi İslam İnkılabı zafer yürüyüşüne şanlı katılımı bir kez daha İnkılap ve İslami Nizam'ın değer ve ülkelerine sıkıca bağlı olduğunu ispatladı. İran'ın cadde ve sokakları bugün de tıpkı 1979 yılında İslam İnkılabı'nın zafer günlerinde olduğu gibi vatana aşk, birlik, gönül birliği, vahdet ve İslami nizama bağlılığın tecellisi oldu. Ve 22 Behmen zafer yürüyüşüne katılanlar Amerika, İnkılap ve Nizam düşmanlarının komplocu eylemlerine nefretini ilan ederek her yıl daha da geniş çapta ve daha güçlü olarak bu halkçı hamasete daha görkemli şekilde katıldıklarını gösterdi.
Tahran'ın inkılapçı ve nizama ve şehitlere bağlı olan halkı 22 Behmen yürüyüşünde Azade Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe muazzam katılımlar ile şehitler ve İmam Hümeyni'yi saygıyla anarak İslam Cumhuriyeti tarihinde bir altın yaprak daha eklediler. İran'ın güneydoğusunda sınırda yaşayan Sistan ve Beluçistan'ın Şii ve Sünni halkı da ulusal ve inkılapçı bir arenada diğer İranlıların yanında yeni bir hamaset yaratmak için soğuk havaya rağmen caddelere inerek hava şartlarından bile bu eyaletin inkılapçı halkının iradesini zerre kadar etkilemediğini gösterdiler. İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında bulunan Bandar Abbas liman kenti ve Buşehr halkı da görkemli bir şekilde 22 Behman yürüyüşüne katılarak İslam İnkılabı'nın 44. Zaferiye dönümü kutlamakla düşmanların ağzına ağır bir tokat indirdiler.
İsfahan, Yenst, merkezi Kerman eyaletlerinde de inkılapçı halkın çeşitli kesimleri 22 Behman yürüyüşüne katılarak İslam İnkılabı ülkelerini savunmaya hazır olduklarını sergilediler. Kuzey, Rezevi ve Güney Horasan eyaletleri de İslam İnkılabı'nın 44. zafer yıl dönümünde ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi yoğun şekilde kutlama yürüyüşüne katıldılar. İran'ın kuzeyinde Golestan, Gilan ve Mazenderan eyaletlerinde de inkılapçı halk 22 Behman zafer yürüyüşüne katılarak bir kez daha arenada olduklarını gösteren güzel bir tablo sergilediler. Ülkenin batısında Kürdistan eyaletinde de her zaman arenada hazır bulunan halk ülkenin diğer bölgeleriyle eş zamanlı olarak sıkı yumrukları ve Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm sloganları eşliğinde inkılap ülkeleri ile biat tazeleyip kanlarının son damlasına kadar inkılap ve nizama bağlı oldukları konusunda düşmana uyarıda bulundular.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerika ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Ortak Çalışma Grubu İran'la ilgili 3. oturumu bildirisindeki konuları reddederek benzer bildirilerin Amerika rejiminin bölge ülkeleri arasında tefrikaya dayalı eski stratejisi doğrultusunda olduğunu belirtti. Kenani şöyle dedi: İran İslam Cumhuriyeti barışın nükleer programın ilerletilmeye ve nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması ve kapsamlı koruma önlemleri anlaşması kapsamındaki hak ve yükümlülüklere uygun olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği yapıcı bir şekilde devam etmiştir ve siyasi baskı ve propagandalardan etkilenmez. Dışişleri Bakanlığı daha önce de Washington'dan üst düzeyli bir heyetin 4 günlük Riyad ziyaretiyle ilgili bildiride toplantının terörizmle mücadele, İran ve entegre hava ve füze savunma sistemi ekseninde düzenlendiğini duyurdu.
Amerika ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri ortak çalışma gruplarının oturumu ardından İran'a karşı bir bildiri yayınladılar. Bildiride İran'a karşı tekrardan ibaret temelsiz suçlamalara istinaden Tahran'dan kendi tabirleriyle kışkırtıcı nükleer girişimleri durdurması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçileriyle tam işbirliği yapması istendi. Bu iddia Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın defalarca yayımladığı raporlarında İran İslam Cumhuriyeti'nin bu uluslararası kurum ile işbirliğini açıkladığı bir dönemde gerçekleşti. Hatta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi de İran'ın hali hazırda nükleer silah kazanmaya dayalı hiçbir belge ve kanıtları olmadığını vurguladı. Başta Amerika olmak üzere Batılılar hiçbir delil olmamasına rağmen İran'a yıllardır askeri nükleer programa sahip olmakla suçlamış ve bu bahaneyle İran'a karşı kapsamlı siyasi ve yaptırım kararları almıştır. Washington'un Fars Körfezi güney kıyılarındaki müttefikleri de aynı temelsiz iddiayı kendi bildirilerinde yayımlıyorlar.
Bu suçlamalar İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silah yapma planları olmadığını, hatta buna doğru ilerlemediğini defalarca açıkladığı sırada yapılıyor. Aslında Batılıların Tahran'ın nükleer silah elde etme çalışmaları konusundaki temelsiz iddialarından aksine İran, barışın nükleer teknoloji, elektrik üretimi, tıp, tarım ve diğer alanlar dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yaygın bir şekilde kullanabildi. Amerika ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ortak bildirisinde ayrıca ajans raporlarına göre İran'ın nükleer çalışmalarındaki göze alıcı ilerlemesi ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminin İran'ın sivil ihtiyaçlarını aştığı ve bölge ve uluslararası boyutta gerginliklerin tehlikeli boyutta yoğunlaşması için bir kaynak olduğu iddia edildi. Fakat İran, Amerika'nın Mayıs 2018'de Barjon nükleer anlaşmadan çekilmesinden ve Avrupa Trokyası'nın Washington'un İran'a karşı maksimum baskı siyasetleri çerçevesinde tekyanlı yaptırımların etkisini azaltma konusunda sorumluluklarına girene getirmemesinden bir yıl sonra 5 adımda bizzat Bercam Anlaşması içeriğine dayanarak sorumluluklarını azalttı ve aynı zamanda barışın nükleer ilerlemesine devam etti. Tabii ki bu çalışmalar ajans bilgisi dahilinde ve denetlemeleri kapsamında gerçekleşti. Amerika ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ortak bildirisindeki bir diğer konu, İran'ın bölgedeki etkinliğinden duydukları korku ile sözde İran'ın istikrarsızlık oluşturan siyasetleri terörizme destek vermesi, modern füzeler kullanması, siber ve İHA saldırıları ve tüm bunların kınanmasıdır. Fakat İran, Amerika Siyonist rejim ve Arap müttefiklerinin sultacı siyasetlerine muhalefette özgürlükçü ve anti-Siyonist akımların destekçisidir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerika ve Arap müttefiklerinin bildirisindeki tekrardan ibaret üzücü suçlamaları reddederek şöyle dedi. Amerika tarafından milyarlarca dolar değerinde silah ve savaş edevatının bölge ülkelerine satılması, tekfiri terörizme destek verilmesi, mazlum Filistin halkına karşı Siyonist rejim cinayetlerine tam destek verilmesi, Yemen halkına karşı kaç yıllık yıkıcı savaşın yaşanması, Amerika'nın Batı Asya ve Fars Körfezi bölgesindeki yıkıcı ve müdahaleci siyasetlerinin sonucudur ve bölgenin sebat ve güvenliğini yok etmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin depremzede Suriye halkına yönelik 10. İhsan Yardım Paketi, dün akşam Suriye'nin kuzeybatısındaki liman kenti Lazkiye'nin havaalanına indi ve Suriyeli makamlara teslim edildi. İran'ın Lazkiye'de Kültür Evi sorumlusu Ali Rıza Fedevi bu bağlamda yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'deki depremden etkilenenlere 25 tonluk gıda ve biyolojik ihtiyaçları içeren yardımın 3. uçağının dün Suriye'nin kuzeybatısındaki depremden etkilenen insanlara teslim edildiğini belirtti.
Fedevi uçağın süt tozu, ilaç, gıda maddeleri, sıhhi malzemeler, battaniye ve gıda paketlerinden oluşan kargosunu açıkladı. Daha önce de İran İslam Cumhuriyeti'nden Şam'a 2, Lazkiye'ye 2 ve Halep'e 5 hava yardımı sevkiyatı yapılmıştı. Son uçağı Lazkiye'ye göndererek İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'deki depremden etkilenen halka gönderdiği uçak sayısı 10'a ulaştı.
İslam İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, Çin Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede Tahran ile Pekin arasındaki bağların ve dostluğun güçlendirilmesi bölgenin ve dünyanın güvenliğinde etkilidir dedi. Cumhurbaşkanı Reisi Salı günü Xi Jinping ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli ekonomik, ticari, bilimsel, teknolojik ve kültürel alanlarda genişletilmesine vurgu yaparak İran ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık belgesinin uygulanmasını bölgede barış ve istikrarın sağlanması için önemli bir etken olarak değerlendirdi. Çin'in yaptırımları kaldırma müzakerelerindeki olumlu ve yapıcı rolünü takdir eden Cumhurbaşkanı Reisi, Amerikalıların anlaşmayı ihlal ettiğine ve Avrupa ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesine dikkat çekerek şunları kaydetti. İran milletinin kalkınma ve ilerleme yolunda her zamankinden daha gururlu ve emin olduğunu bilmeyen Batılılar, İran İslam Cumhuriyeti konusunda bir kez daha yanılgıya düştüler.
İran-Çin ilişkilerinin gelişimine atıfta bulunan Xi Jinping, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık programının uygulanmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirmesi ve genişletilmesinde çok etkili olduğunu belirterek, Çin, İran ile ilişkilerin geliştirilmesine kesin olarak inandığını söyledi. Batılı ülkelerin uluslararası arenadaki tek taraflarını ve zorba davranışlarını eleştiren Çin Devlet Başkanı, maalesef bu ülkeler soğuk savaş döneminin yanlış yaklaşımında ısrar etmeye devam ediyor ve bu durum uluslararası normlara ve küresel barış ve güvenliğe zarar veriyor diye kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü destekleyen Xi Jinping, tek taraflılığa, dış müdahaleye ve bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrara yönelik tehditlere karşı koymak gereğini vurguladı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parsuli.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wis.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. (Gülüyor)